Ayrım 20.
Kenarları parlak ipliklerle işlenmiş bir havlu bulup çıkardı. O sırada Yuri de uyanmıştı. Tonya'nın oturduğu yerden inmesine yardım etti. Tren nöbetçi kulübelerini, hava gazı fenerlerini geçmişti. Aralık duran kapıdan garın karlar altında kalmış ağaçları görülüyordu. Tren yavaşlamıştı. Birçok yolcu daha tren durmadan yere atladı. İstasyon binasının yan tarafına doğru koşuyorlardı. Çeşitli yiyecekler satan köylü kadınlar çoğunlukla burada bekleşirlerdi. Gerçekten de yakındaki köylerden kadınlar, kızlar sanki falcının karşısındaylarmış gibi birbirlerine sokulmuşlar bekleşiyorlardı. Ellerinde taze ekmekler, kaynamış yumurtalar, sığır kavurmaları, hıyar turşuları, çeşitli peynirler, örtülerin altında sıcacık duran börekler vardı. Denizcilerin yaptıkları kaba saba şakalara gülüyorlar, kıpkırmızı kesiliyorlardı. Onlardan korkuyorlardı da. Çünkü kara borsayla mücadele eden polislerin arasında denizcilerin de bulunduğu biliniyordu. Tren durup da alıcıların arasında sivil yolcular da karışınca rahatladılar. Hareketleri serbestleşti. Tonya havlusunu sırtına atmış, istasyon binasının arkasındaki tuvalete gidiyormuş gibi yürüyor, köylülerin elinde ne var ne yok diye bakınıyordu. Birkaç köylü kadını o havlu için ne istersin diye peşinden bağırdılar. Ama Tonya onlara aldırış etmedi. Peşinde kocası olduğu halde ilerlemeye devam etti. Köylü kadınların en sonunda başına kırmızı desenli siyah bir şal örtmüş bir kadın duruyordu. İşli havluyu görünce kadının gözleri parladı. Yavaşça Tonya'ya yaklaştı. Malının üstünü örten örtüyü hafifçe açtı. İstekle şuraya bak diye fısıldadı. Böylesini bir hayli zamandır görmediğinden eminim. Hoşuna gitti mi? Çok düşünme, alıcısı çıkar neredeyse. Bunun yarısını vereyim, sen de havluyu ver. Tonya kadının ne demek istediğini anlamamıştı. Kadın örtüyü iyice açarak malını iyice gösterdi. Bu başından kuyruğuna dek bütünüyle kızartılmış, sonra da iki parçaya ayrılmış bir tavşandı. Tonya'ya bunun yarısını vermeyi öneriyordu. Beni dinle, havluya karşılık bunun yarısını vereceğim. Ne bakıyorsun öyle, köpek eti değil, merak etme. Kocam avcıdır, gerçek tavşan. Tonya havluyu verip tavşanı aldı. İki tarafta pek karlı bir iş yaptıkları kanısındaydılar. Tonya sanki köylü kadını aldatmış, dolandırılmış gibi utandı. Oysa köylü kadını havluyu pek beğenmişti. Hemen bir arkadaşına seslendi, havluyu ona gösterdi. Sonra iki arkadaş karlı yola saparak yürümeye başladılar. O sırada kalabalıktan bir feryat yükseldi. Yaşlı bir kadın bağırıyordu. Hey bana bak, nereye gidiyorsun, param nerede? Paramı neden vermiyorsun utanma sırsız? Şuna bakın, aç gözlü köpek, arkasına bile bakıyor mu? Dur dur, sana söylüyorum bay yoldaş, beni soydu, dur hırsız işte gidiyor, yakalayın yakalayın. Hangisi? İşte su, tertemiz tıraş olmuş, bakın gülüyor. Şu gömleğinin kolu yırtık olan mı? Evet evet, yakalayın. Ne oluyor burada? Şu adam süt ve çörek aldı, karnını doyurdu. Parasını vermedi, bu kadın için ağlıyor. Böyle şeylere izin verilmemeli. Niçin herifi yakalamıyorsunuz? Sen gidip yakalasana, adam tepeden tırnağa silahlı, sonra başımıza iş açarız. 10. 14 numaralı vagonda birkaç tane de iş ordusuna mensup adam vardı. Yanlarında bir de Voronyuk adlı nöbetçi bulunuyordu. Üçü diğer yolculardan uzakta ayrı bir grup kurmuşlardı. Bir tanesinin adı Prokhor Pirityulev'di. Çarlık devrinde bir içki satış şubesinin veznedarlığını yapıyordu. Şimdi kendisine Vezne adını takmışlardı. İkincisi bir hırdavat dükkanında çıraklık yapan 18 yaşlarında Vassa Brikin adlı bir delikanlıydı. Kostayet Amuriski adlı üçüncüsü ise çarlık devrinde bütün cezaevlerini dolaşmış bir tutukluydu. Şimdi de yeni hükümetin cezaevlerini denemeye koyulmuştu. Yakalandıkları zaman birbirlerine yabancı olan bu üç kişi zaman geçtikçe dost olmuşlardı. Çok geçmeden Vezne ile Vassa hemşeri olduklarını anladılar. Tren de tam onların memleketlerinden geçiyordu. Pirityulev Mamsli'ydi. Saçlarını kısacık kesmişti. Yüzü çiçek bozuğu içindeydi. İri yarı çirkin bir adamdı. Kurşuni renkli giysisinin kol altları terden kapkara kesilmişti. Saatlerce hiç sesini çıkarmadan bir heykel gibi oturabiliyordu. Dalgın bir tavırla ellerinin üstündeki sivilceleri kaşıyordu. Sonunda sivilceler kanadı ve iltihaplandı. Birkaç ay önce bir öğleden sonra Nevski gezisinde dolaşırken karşısına çıkan bir devriye ondan kimliğini sormuştu. Pirityulev de kağıtlarını göstermek zorunda kalmıştı. Kağıtların arasında işsizlere verilen 4. sınıf bir iaşe karnesi vardı. Bununla hiçbir şey almaya olanak yoktu. Sırf bu karne yüzünden boşta olduğu anlaşılmış, bunun yüzünde tutuklanmıştı. Götürüldüğü kışla da kendisi gibi işsiz güçsüz bir hayli insan vardı. Hepsi de Arkhangel cephesine siper kazmaya gönderilmişti. Ama daha sonra bundan vazgeçilmiş, grubun doğu cephesine yollanması kararlaştırılmıştı. Pirutulyev'in Luga'da bir karısı vardı. Savaştan önce o da herkes gibi bir iş güç sahibiydi. Karısı onun başına gelenleri işitince hemen yardımına koşmuştu. Ama ne yazık ki bunda başarılı olamamıştı. Karısı orta yaşlı, tombul, çok güzel elleri olan bir kadındı. Simsiyah gür saçlarını ensesinde toplardı. Şimdi bu kadın kocasıyla aynı vagondaydı. Kendi isteğiyle onun peşinden geliyordu. Bu kadar çekici ve güzel bir kadını böylesine çirkin bir erkeğe bağlayan şey neydi bilinmez. Ama şurası kesindi ki karı koca birbirlerine pek düşkündüler. Adamın daha ileriki vagonlardan birinde bir başka kadın dostu vardı. Orgiskova adlı bu kadın sıska, beyaz denecek kadar sarı saçlı ve kirpikliydi. Tiagunova ona çok kızıyordu. Sık sık ona küçültücü sözler söylüyordu. İki kadın birbirlerine düşmandılar. Birbirlerine rastlamamaya çalışıyorlardı. Orgiskova 14 numaralı vagona asla gelmiyordu. Sevdiği erkeği trene yakacak yüklendiği zamanlarda bütün yolcular yardım etmeleri için dışarıya çağrıldıkları zamanlarda görebiliyordu. Bu kadarla yetindiği belliydi. 11. Vasya'nın bambaşka bir öyküsü vardı. Babası savaşta öldürülmüştü. Annesi de onun yanında çıraklık etsin diye Petersburg'daki dayısına yollamıştı. Dayısının Apraskin çarşısında bir demirhanesi vardı. Geçen kış bir gün birkaç soruyu cevaplandırması için mahalle birliğine çağrılmıştı. Hangi kapıdan gireceğini şaşıran adamcağız yanlış kapıdan içeri girmiş, böylece iş ordusunun adam toplama dairesine düşmüştü. İçerisi çok kalabalıktı. Bir süre sonra askerler gelmişler, içerideki alıp Semyonovski kışlasına götürmüşlerdi. İşçiler geceyi burada geçirecekler, sabahleyin de kendilerini cepheye götürecek trene bineceklerdi. Tutuklananların akrabaları vedalaşmaya gelmişlerdi. Bunların arasında Vasya ile yengesi de vardı. Dayı karısıyla vedalaşmak için nöbetçiye rica etmişti. İşte bu nöbetçi şimdi vagonda bulunan Voronyuk'tu. Voronyuk da onu bir rehine almadan bırakmak istememişti. Yenge ile dayı da rehine olarak Vasya'yı bırakmışlardı. Böylece Vasya dayısının yerine içeri girmiş, bir daha da onları görememişti. Neden sonra işin farkına varan Vasya, Voronyuk'un ayaklarına kapanıp kendisini salıvermesi için yalvarmıştı ama onu razı edememişti. Voronyuk kötü yürekli bir adam değildi ama çok kötü bir devirde yaşıyorlardı. Listede bir eksiklik olursa kendi canından olması işten bile değildi. İşte Vasya'nın iş ordusuna girişi böyle olmuştu. Gerek çar yönetimi, gerekse yeni rejim hükümetinin cezaevlerindeki hükümler tarafından sayılan, sevilen bir insan olan Krostiet, Vasya'nın durumunu birkaç kez kafile komutanına açmıştı. Komutan Vasya'nın durumunun gerçekten zor olduğunu kabul etmiş ama yapılacak bir takım formalitelerin bulunduğunu, onu da şimdi olanaksız olduğunu söylemişti. Gidecekleri yere varınca elinden geleni yapacağına söz vermişti. Vasya yakışıklı, resimlerdeki melek çocuklara benzeyen bir delikanlıydı. Son derece masum ve alçak gönüllüydü. En büyük zevki büyüklerin dizi dibine oturup onların konuşmaları ya da anlattıkları öyküleri dinlemekti. Yüzüne bakan o anda ne düşündüğünü, ne hissettiğini hemen anlardı. Anlatılan şeye göre ya katılırcasına güler ya da hüngür hüngür ağlardı. 12. Jivagolar Kostayet'i yemeğe davet etmişlerdi. Kostayet yanlarına oturmuş, tavşan bacağını ağzını şapırtata şapırtata yiyordu. En büyük korkusu ceryanda kalıp soğuk almaktı. Birkaç kez yer değiştirdikten sonra kendine uygun bir köşe buldu, şimdi oldu dedi. Tavşan bacağını yedi bitirdi. Parmaklarını yalayıp temizledi, mendilini sildi. Sonra teşekkür ederek pencereniz aralık dedi. Macunu da tıkamak gerek. Her neyse biz tartışmamıza dönelim. Tavşan kızartması gerçekten az bulunur bir yiyecek. Ama buna bakarak köylülerin bolluk içinde yüzdüğü anlamı çıkartılmamalı. Yuri yok canım dedi. Bunca istasyonda durduk. Her yerde ağaçlar, parmaklıklar yerli yerinde duruyordu. Yakılmak için kesilmemiş ya da yıkılmamış. Ya çarşılar, kadınlar. Düşünün bir kez ne kadar eşsiz bir şey bu. Hiç olmazsa bir yerde yaşam eskisi gibi sürüp gidiyor. Herkes bizler kadar perişan durumda değil. Eğer durum dediğiniz gibi olsa iyi. Nasıl bu biçimde düşünebiliyorsunuz? Bir kere içerilere girip istasyonlardan 50-100 mil içeride yaşayan bu insanların durumunu görmeniz gerek. Köylüler ayaklanıyor, isyanlar birbirini izliyor. Beyazlara karşı olduğu kadar kızıllara karşı da ayaklanıyorlar. Ayaklanmaları her çeşit otoriteye karşı. Çünkü yeni bir hükümet kuruldu. Ama köylüler bunun kendilerinden ne istediğini bilmiyorlar, anlamıyorlar. Yalnız bir noktada yanılıyoruz. Köylü ne istediğini biliyor. Bunu sizden de benden de daha iyi biliyor. Ama onun istediği bambaşka bir şey. Devrim gerçekleşirse köylü hayallerinin gerçekleşeceği zamanın geldiğini anlayacak. Kendi toprakları üstünde kendi emeğiyle geçinecek. Tam bir özgürlük havası içinde yaşayacak, kimseye bir şey vermeyecek, hiç kimseye bağlı olmayacaktı. Ama çok geçmeden Çarlık yönetiminin tıpkısının yeni hükümet tarafından hem de daha sert bir biçimde uygulandığını gördü. Şimdi köylülerin neden huzursuz olduğunu anladınız mı? Bir de köylülerin mutlu olduğundan söz ediyorsunuz. Hayır dostum, bilmediğiniz çok şey var. Bana öyle geliyor ki bunları bilmek de istemiyorsunuz. Pekala, bilmek istemediğimi açığa vuracağım. Neden bu ülkede sürüp gelen her şeyi bilmeye kalkayım da kendimi üzeyim? Kimse bana ne yapacaklarını, nasıl hareket etmeleri gerektiğini sormadı. Başıma gelenlere katlanmak zorundayım. Niçin beni üzecek birçok şeye göz yumup anlamıyormuş gibi görünmeyeyim? Bunun hiç de gerçeklik olmadığını söyleyeceğinizi biliyorum. Ama bugün Rusya'da gerçekliği nerede aramalı? Köylülerin refah içinde mutlu olduğuna inanmak istediğim doğru. Buna inanmasam bile başka ne yapabilirim? Kime inanmalı? Nasıl bir amaca sarılmalıyım? İnsanın yaşamasında bir amaç kalmıyor. Bir ailem var, yaşamak zorundayım. Yuri eliyle bezgin bir işaret yaparak elinden kalktı. Konuşmayı kayınbabasına bıraktı. Kendisi başını kerevetin kenarına dayayarak aşağıda olup bitenleri seyre koyuldu. Vezne Pirituliyev ile karısı Pelecia, Vasya ve Voronyuk'la derin bir konuşmaya dalmışlardı. Çok geçmeden tren Vasya ile Pirituliyev'in memleketinden geçmeye başlayacaktı. Pirituliyev tanıdığı topraklara yaklaştıkça köyüne hangi yoldan gidileceğini anımsıyor, Vasya'nın gözleri parlıyordu. Memleketinin köylerini, kasabalarını sanki birer büyülü atmış gibi şiir söyler gibi tekrarlıyordu. Heyecanla "Dryford'da arabadan inersin değil mi?" diyordu Vasya. "Sonra Buzkoyski'ye doğru yürürsün." "Doğru, Buzkoyki yolunu tutarsın." "Ben de öyle dedim, Buzkoyki." "Buzkoyki köyü tabii biliyorum. Orası tam dönemeç noktası. Sağa dönersin, biraz gittikten sonra yine sağa dönersin. O zaman bizim köye, Veretenki'ye varılır. Senin yolun herhalde sol tarafta kalır, nehirden uzaklaşırsın. Pelga nehrini bilirsin değil mi? Elbette bilirsin. İşte bizim nehirdir o. Nehri izleyerek gidersin. Bir sel yatağının üstünde köyümüz göreni verir. Veretenlike, tam uçurumun kenarındadır. İnsan aşağıya bakmaya korkar. İşte annem orada oturuyor. İki kız kardeşim de orada. Kız kardeşim, Arya, Arya. Annem bir parça size benzer Pelecia yenge, gençtir. Voronyuk amca, ne olur Voronyuk amca, yalvarırım Voronyuk amca, Voronyuk amca. Ne demek istiyorsun, ne yapayım istiyorsun yani, ben deli miyim? Seni bırakırsam sonum geldi demektir. Pelecia Tiogonova pencerenin önüne oturmuş, düşünceli düşünceli dışarıya bakıyor, bir yandan da Vasya'nın saçını okşuyordu. Arada sırada eğilip Vasya'nın yüzüne gülümseyerek bakıyor, bununla sanki aptallık etme demek istiyordu. Bu Voronyuk'la herkesin önünde konuşulacak bir konu değil. Merak etme, sabırlı ol. Her şey yoluna girer. 13. Tren Orta Rusya Ovası'ndan çıkıp da doğuya yönelince bir takım yadırganan olaylar olmaya başladı. Karışıklık içindeki silahlı kuvvetlerin yönettiği bölgelerden, isyanların henüz bastırıldığı köylerden geçiyorlardı. Tren hiç beklenmedik yerlerde birdenbire duruyor, kontrolörler yolcuların kağıtlarını ve eşyalarını arıyorlardı. Bir defasında tren gece yarısı durdu. Ama vagonlara ne giren oldu ne de bir kimse uyandırıldı. Yuri acaba bir kaza mı oldu diye kalktı, vagondan indi. Ortalık zifiri karanlıktı. Tren hiç sebepsiz arazinin orta yerinde durmuştu. Tren yolunun iki yanında çam ağaçları vardı. Durumu merak eden başka yolcular da trenden inmişlerdi. Ayaklarını karın içinde vurarak zıplıyor, ısınmaya çalışıyorlardı. Bir tanesi, trenin durması için bir neden yok dedi. Yalnızca makinist protesto çekmiş. Daha ileriye gitmem diyormuş. Buralar tehlikeli olduğu için ilerinin önce kontrol edilmesini istiyormuş. Yolcular makinisti razı etmek için rüşvet vereceklerini bildirdiler. Araya denizciler de girdi. Herkes sorunu denizcilerin çözümleyeceğinden emindi. Trenin önündeki yumuşacık kar yağınına lokomotifin bacasından, ocağından fırlayan kıvılcımlar düşüyordu. Bu sırada ocaktan yükselen bir alev dili ortalığı pırıl pırıl aydınlattı. Tren boyunca koşuşan bir takım gölgeleri gösterdi. En önde koşanın makinist olma olasılığı vardı. Adam bir sıçrayışta lokomotifin tamponlarına doğru atıldı. Sanki yer yarılmış da adam içeri girmişti. Onun peşinden koşan denizciler de aynı şeyi yaptılar. Bir sıçrayışta ortadan kayboldular. Bu Yuri'nin de içinde bulunduğu birçok yolcunun merakını çekmişti. Olan biteni anlamak için lokomotife yaklaştılar. Tamponların arkasında önlerinde birdenbire açılan karlı ovada garip bir manzarayla karşılaştılar. Makinist düştüğü yerde yarı beline kadar kara gömülmüştü. Onun etrafını çeviren eli silahlı denizciler de yarı bellerine kadar karın içindeydiler. Makinist, "Doğrusu size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum yoldaşlar," diyordu. "Benim gibi bir işçi yoldaşı silahla tehdit ediyorsunuz. Niçin? Çünkü tren daha ileri gidemez dedim diye. Siz benim tanığım olun yolcu yoldaşlar. Nasıl bir ülkede yaşadığınızı görün. Tanrı hepinizin canınızı alsın. Ananızın, babanızın. Ben hep sizi düşünerek hareket ettim. Burada haydutlar demir yollarının civatalarını söküyor. Sizi tehlikeye atmak istemedim. Hadi hadi durmayın. Vurun beni, öldürün. İşte karşınızda duruyorum. Yolcu yoldaşlar, tanığım olun, kaçmıyorum." Yolcu grubundan şaşkın sesler yükseldi. "İşi bu kadar büyütme be adam. Seni öldürmek istemiyorlar. Buna izin vermeyiz. Yalnızca seni korkutmak istiyorlar." Bir bölümü de "Haklısın Gavrika," diyordu. "Haklısın, kendini savun, dayan." O sırada denizcilerin arasından dev yapılı biri kımıldadı. O kadar kocaman bir kafası vardı ki yüzü adeta tepsi gibi dümdüz duruyordu. Yolculardan yana döndü. Kalın sakin bir sesle "Özür dilerim," dedi. Halinde hiç de o durumla ilgisi olmayan bir sükunet vardı. "Bütün bu karışıklık niye? Bu soğukta üşüteceksiniz kentli yoldaşlar, hava rüzgarlı. Niçin vagonlarınıza dönüp de rahatınıza bakmıyorsunuz?" Kalabalık yavaş yavaş dağıldı. Dev yapılı denizci makinistin yanına yaklaştı. "Bu işi yeteri kadar uzattık makinist yoldaş," dedi. "Hadi bakalım işinin başına. Son hızla gideceksin, gözünü aç." 14. Ertesi gün tren yılan gibi kıvrılan bir yolda hattan çıkmamak için ağır ağır ilerliyordu. Raylar tümüyle karla kaplanmıştı. Sonunda makinist yanmış bir binanın önünde durmak zorunda kaldı. Burası Lower Kelmes istasyonuydu. İstasyondan kala kala bir tek bu dört duvar kalmıştı. İstasyonun adı kapkara isle kaplı duvarın üstünde güçlükle seçiliyordu. İstasyon binasının gerisinde karın bir çarşaf gibi kapladığı bir köy vardı. Bu köyde yangınla harap olmuştu. Köyün terk edilmiş olmasına rağmen yine de şurada burada bir iki kişiye rastlanıyordu. Sokaklarına paslı demir parçaları, mobilyalar, tahta parmaklıklar saçılmıştı. İstasyon müdürü yıkıntıların arasından çıka geldi. Tren komutanı yere atladı. "Galiba burada yangın oldu," diye sordu. "İyi günler, hoş geldiniz. Evet, bir yangın oldu ama başımıza ondan daha kötü işler geldi." "Anlamadım." "Anlamasanız daha iyi olur. Strelnikov demek istemiyorsunuz ya, tam üstüne bastınız." "Niçin? Ona ne yaptınız ki?" "Hiçbir şey yapmadık. Şu köyü görüyor musunuz? Başımıza ne geldiyse hep onun yüzünden geldi." "Ne yapmışlar?" "Yoksul köylüler komitesini kapatmışlar, bir. Kızıl Ordu'ya at vermemişler, iki. Hepsi de Tatardır köylülerin. Çok iyi süvaridirler. Seferberlik emrine daldırış etmemişler, üç. Daha ne yapsınlar?" "Evet, anlıyorum. Demek bunun üstüne bombardımana tutuldular. Öyle olması doğaldır. Herhalde zırhlı trenle gelip ateşe vermişlerdir, değil mi?" "Elbette." "Çok yazık. Yine de bu bizi ilgilendirmez." "Her neyse, bitti artık. Ama size vereceğim haberler hiç de iyi değil. Burada birkaç gün kalacağınızı sanıyorum." "Alay etmiyorsun ya, cepheye asker götürüyorum." "Hiç de şaka edecek halim yok. Bütün bir hafta tipi yaptı. Bütün hat karla kaplı, temizlenmedi de. Köyün hemen hemen yarısı kaçıp gitti. Kalanları çalıştıracağım ama yetişmez." "Allah kahretsin, ne yapacağım ben?" "Karı temizleyeceğiz." "Kar ne kalınlıkta?" "Çok kalın değil, yer yer değişiyor. En kötü kısım ortada, 2 mil kadar temizlenmek ister. Ondan sonrası ormanlık olduğu gibi kendi paralarıyla yolculuk edenler var. Hepsi 700 kişi kadar. Yeter de artar bile. Kürekleri elde eder etmez çalışmaya başlarız. Fazla küreğimiz yok ama yakındaki köyden alabiliriz." "Tanrım, ne şanssızlık. Yolu açabilir miyiz dersin?" "Elbette açarız. Hiç kaygılanmayın." 15. Yolu temizleme işi 3 gün sürdü. Nuyuşa'da dahil bütün jivagolar çalışmaya katıldılar. Yolculuğun en güzel 3 günü çalıştıkları bu günler oldu. Arazinin kapalı, gizemli bir hali vardı. Pushkin'in diliyle anlatılan Pugachev ayaklanmalarından birini ve Asyalı Aksakov'un tablolarını anımsatıyordu. Yıkıntılar manzaranın gizemliliğini daha da arttırıyordu. Casuslardan korkan köylüler de manzaranın bir parçasıydılar. Yolculardan uzak duruyorlardı. Hatta kendi aralarında bile çok konuşmuyorlardı. İşçiler gruplara ayrılmışlardı. İşçi mahkumlar yolculardan uzak tutuluyordu. Hepsinin başında denizciler duruyordu. Yuri'nin çalıştığı bölgenin güzel bir görünüşü vardı. Arazi doğudan bir vadiye doğru basamak basamak alçalıyor, sonra ufka kadar alçalıp yükselerek uzuyordu. Bir tepenin üstünde her yandan manzarayı görebilen bir ev duruyordu. Evin etrafı ağaçlıklı bir bahçeyle çevriydi. Bu bahçe yazın evi rüzgardan koruyabilirdi. Ama şimdi dalları kar yığını altındaydı. Eve bir yararı dokunmazdı. Acaba bu evde oturanlar var mıdır diye Yuri merak etti. Yoksa boşaltılmış, kaderiyle baş başa mı bırakılmıştı? Orada oturanlar ne olmuştu? Avrupa'ya mı kaçmışlardı? Yoksa köylülerin elinde ölüp gitmişler miydi? Yoksa köylülerin sevdiği kimselerdi de teknik danışman olarak oturdukları yerde kalmalarına izin verilmiş miydi? Kaldılarsa bile Strelnikov onları rahat bırakmış mıydı? Yoksa onlar da köylülerin alın yazısını paylaşmışlardı? Ev Yuri'nin merakını uyandırıyordu ama gizliliğini de korumaktaydı. Bu günler soru sorulacak günler değildi. Zaten hiç kimse soruları cevaplandırma sıkıntısına katlanmıyordu. Güneş insanın bakışını güçleştiren duru beyazlık üzerinde parlıyordu. Yuri karları düzgün tabakalar biçiminde çıkarıyordu. Burada her şey ona çocukluğunu anımsatıyordu. Yün örgü başlığını ve siyah koyun derisinden paltosunu giymişti. Bahçede oynuyordu. Şimdiki gibi karı düzenli küpler biçiminde çıkarıyor, bunlardan piramitler, evler, kaleler yapıyordu. Bu uzakta kalan günlerdeki yaşam peri masalı gibi bir şeydi. Her şey gözler ve mide için bir bayram, bir şölen gibiydi. Ama 3 gün süren çalışmaları sırasında herkes karnını doyurma fırsatı buldu. Akşam olunca çalışanlara daha dumanı üstünde ekmek dağıtılıyordu. Bunun nereden geldiğini, kimin buyruğuyla verildiğini bilen yoktu. Ekmeğin kabuğu cilalı gibiydi, çıtır çıtırdı. Şurasında burasında kömür taneleri yapışmıştı. 16. Tırmanılan bir dağda rastlanan bir mağaraya insan nasıl bağlanır, ısınırsa yıkık istasyon binasına da öyle bağlanmışlardı. İstasyonun biçimi, yeri, yıkılan yerleri en ince ayrıntılarına kadar akıllarında yer etmişti sanki. Akşamları güneş her zamanki alışkanlığıyla telgrafçının penceresinin gerisinde kayın ağacının arkasından çekilirken istasyon binasının önüne geliyordu. Burada duvar telgrafhanenin içine doğru yıkılmıştı ama pencere yerli yerinde duruyordu. Pencerenin karşısındaki köşe, kahverengi duvar kağıdı, üstü yuvarlak çini sobası ve bürodaki eşyanın listesini gösteren levhasıyla olduğu gibi duruyordu. Tıpkı felaketten önce olduğu gibi batan güneş sobanın çinisi üzerinde dolaştı, duvar kağıdına çarpıp koyu kahverengi ışıklar çıkardı. Kayın ağacının gölgesi duvara vuruyordu. Binanın arkasındaki bekleme salonu yıkılmıştı. Ama kilitli kapısının üstünde Şubat devriminin ilk günlerinde ya da ondan az önce asılmış bir ilan vardı. İlaç ve pansuman gereçlerine gereksinmesi olan yolcuların şimdilik endişe etmemeleri duyurulur. Bunlar herkesin bildiği nedenlerden bir odaya kilitlenmiştir. Durum sayın yolculara bildirilir. İmza Umnendisk bölgesi sağlık memuru.